أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ın, Ayşe Annemiz Gülistan'ın 34. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Bugünkü sohbetime de kıymetli dinleyenlerim, takip ettiğiniz kadarıyla dikkat ettiyseniz elimizden geldiği kadarıyla tabii mümkün olduğunca anlayabildiğimiz ölçüde sevgili Ayşe annemizin hayatını sadece bir takım tarihi belgelerle anlatıp bir şeyler ispatlama derdinde değil, Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevdiği, çok değer verdiği ve ileride göreceğiz Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya sevgili kızına söyleyecek, gözümün nuru kızım diyecek, sen benim sevdiğimi sevmez misin? Severim ey Allah Resulü babam diyecek. Öyleyse Ayşe'yi sev. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ayşe anne aramızda bir problem yok. Niye söylüyor? İşte bunları ileride orası gelince genişçe görmeye çalışacağız. Şu ana bunu öne almamın, bu ifadeyi, bu rivayeti öyle anmamın sebebi, ayrıntılarını paylaşırken incelikler, nezaketler, gizlilikler bu ayrıntılarda olduğunu vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Bundan önceki derslerimizde uzun soluklu iftira olayından sonra yaşanan hadiseleri geniş geniş gördük. Şimdi o dönemde yaşanan bir hadise daha var. Bu hadise bütünüyle direkt olarak Ayşe annemizle ilgili değil. Ancak Ayşe annemizin bunun içinde olması hasebiyle bu örnek tabloyu vahiy ışığında aldık. Şöyle başlayalım bu hafta yine. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bizzat Cenab-ı Hak tarafından her yönüyle tebriğe edilmişti. Tebriğe kelimesi üzerinde çok durdum. Yani her türlü ya da onların iftira attığı pisliklerden beri uzak olduğu bizzat Cenab-ı Hak tarafından gönderdiği ayeti kerimelerle ortaya konmuştu. Bunca çile ve sıkıntıdan sonra çok büyük bir ikram-ı ilahi ile karşı karşıya kalmıştı. Hakkında şu kadar ayeti kerime geliyor, az değil bu. Gergin ortam yumuşamış, her şey rayına oturmuştu. Vahiy toplumu oluşmaya gelen vahiy ile devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam'a yeni vahyin geldiğini duyan herkes hemen onun yanına koşuyor. Gelenler de o vahiy nuruyla bir başka nurlanıyorlardı. Bu cümlenin açılması gerekiyor. Bir kişi bir şeye talip olmadığı sürece siz o kişiyi talebe edemezsiniz. Ne demek? Şimdiye çevireyim bugünkü dile. Bir kişi bir şey öğrenmeye azmi yoksa, merakı yoksa, ilgisi yoksa ona öğretemezsiniz. O yüzden İslam eğitim öğretim metodunda, yönteminde öncelikli olarak Şimdikiler buna iletişim diyorlar, başka şeyler diyorlar. Oysa ilk insandan bu yana var olan bir şeydir bu. Onun mesajı işitmesi. Çünkü ayet-i kerimelerde onlar işitmiyor diyor. Sen onlara söylüyorsun diyor. Onlar işitmiyorlar. Onlar sana bakıyorlar fakat kördürler diyor. Görmüyor. Böyle ayetler var biliyorsunuz. Yani burada kastedilen körlükle burada kastedilen sağırlık ne? İşte bundan kıyasla götürelim. Aleyhisselam yeni vahiy geldi diye ashabını toplayıp sürekli gelin size yeni vahiy okuyayım demiyor. Ha, bunu yaptığı da var tabi. Ama sahabe-i kiram yani ne oluyor ne geliyor diye sürekli Hazreti Peygamber'in etrafında. İşte Ayşe annemizin burada rolü çok büyük. Çünkü yani ilk vahiy ilk kez o muhatap oluyor, o haberdar oluyor. Ve çabucak etrafa yayılmasına da vesile oluyor. İşte bir şekilde vahiy gelmiş. Yine bir bayram havası yaşanıyor Medine'de. Ayşe annemiz de diğer annelerimiz de yani sonuçta bunu duyan sahabiler de tabii hemen bu vahiy yayılıyor. Haberi alan koşarak geliyor. Yani biri gelsin gelen mesajı bize de getirsin diye beklemiyor insanlar. Mesaja gidiyorlar. Tamam biz bu işin vazifelileri olarak diyeyim kendimi de işine katayım. Mesajı götüreceğiz. Tamam böyle bir görevimiz var. Ama mesajı götürmeden taşımadan önce onu yaşayacağız. Yani temsil ettiğimiz şeyi insanlara anlatacağız. Hayatımızda olacak ki şunu şöyle yapın diyebilelim ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman. Şimdi Resulullah Aleyhisselam temsil noktasında elbette ki ayet-i kerime gereği usve-i hasene her alanda en güzel örnek. Tabi şimdi vahiy gelmiş. Millet koşuşturuyor işte. Vahiy yayıldı Medine'ye. Gelen ayetlerden birini ben sizlere paylaşacağım. Çünkü yani bayağı bir ayet-i kerime gelecek burada. Hangi sure olduğunu da o zaman söyleyeceğim ben size. Vahiy ile müşerref olanlar hemen gidip işte başkalarını da efendim istifade etsinler diye bağında, bostanında, ticaretinde olanlar hani birbirlerini haberdar ediyorlar. Şimdi Ayşe annemizin buradaki rolü ne? Asıl bizim konumuz içindeki rolü ne? Onu görelim. Hazreti Ayşe annemiz gelen vahyi bir yandan terennüm ediyor. Bir yandan terennüm ediyor. Ama bir yandan da etrafına bakınıp birilerini arıyor. Demek ki artık evde olsa dışarıda mescitte midir evin önünde bilemiyorum. Bir yandan vahyi okuyor, terennüm ediyor. Bir yandan böyle birilerini arıyor. Onun böyle birilerini aradığını gören Hazreti Enes radıyallahu anh merak ederek yanına yaklaşıyor. Şimdi Peygamber aleyhisselama 10 yıl hizmette bulundum. Bana bir defa kısmadı, bağırıp çağırmadı, öf bile demedi diye meşhur rivayetleri dinliyorsunuz ya. İşte o Enes. Ancak bu Enes evet aleyhisselam ona bağırmadı, kısıp çağırmadı ama niye? Sadece Peygamber aleyhisselam çocukları çok sevdiği, onlara şefkatli olduğu için mi? Amenna. Ama Hazreti Enes yani ben Resulullah'ı kızdıracak hareketleri yapmadım ifadesini edeben kullanmıyor. Bunu bizim anlamamızı istiyor. Şimdi çocuklara bu örnek verilirken sürekli çocuklar onu bekliyor bizden. Bak Peygamber aleyhisselam Enes'e kızmamış, sen bize niye kızıyorsun gibi ifadeleri görüyoruz. Yani kıymeti dinleyenlerim. Şimdi biz şunu diyemiyoruz yani Enes kızılacak bir şey yapmış mı yani? O yüzden yani bunu aleyhisselam tamam seviyor çocukları ama bir de çocuğun duruşu var. Hazreti Enes Ayşe annemizin böyle birilerini aradığını böyle etrafa bakındığını görünce yanına yaklaşıyor. Ey sevgili annemiz birini arar gibisin beni mi arıyorsun yoksa? Çünkü Hazreti Enes aleyhisselama hizmet ediyor. Hadimi Resulullah, Resulullah'ın hizmetçisi. Hizmet ediyor, orada bulunuyor sürekli. Ve zannediyor ki Hazreti Enes beni herhalde göremedi, bir şey diyecek bana, bir vazife verecek. Yani vazifeden kaytaran çocuğu arar, bulur, o nazlanır, zorla vazifeye gönderirsiniz. İşte Hazreti Enes o yüzden kızılmıyor. O böyle gözü kulağı, orada beni mi arıyorsun, ben buradayım, bir şey mi diyeceksin diye kendini gösterdiği gibi, yani Ayşe anne onu artık fark mı etmiyor, onu az sonra göreceğiz. En son yanına varıp ben buradayım kimi arıyorsun diyor. Birini mi arıyorsun yani? Bu çok önemli bir şey. Ayşe annemiz espriyle tebessümle beraber sen her zaman yanımızdasın ya sevgili yavrum. Sen her zaman yanımızdasın diyor. Buralardasın sen diyor sürekli. Ben Zeyd bin Erkam'a bakıyorum. Zeyd bin Erkam. Evet. Zeyd bin Erkam. Bir düşünün bakalım size neyi çağrıştırıyor. Zeyd bin Erkam. Erkam kelimesi sizi Mekke'ye götürmesin. Darül Erkam'a. Bu Medine'deki kabiledir. Zeyd bin Erkam Medineli sahabedir. Ve Enes de yuvarlak olarak aynı yaştadır. Yani hicret esnasında bu da 10 yaşındaydı. Demek ki o günlerde artık 15'i buldular bu çocuklar. Çünkü şu anda müreisi sonrasını ifade ediyoruz. Yani 14-15 işte en fazla. Zeyd bin Erkam'a bakıyorum ben. Geçtiğimiz 3-4 hafta boyunca ifk olayını, iftira olayını işlerken, anlamaya, anlatmaya çalışırken Zeyd bin Erkam aslında geçti. Ancak zannediyorum büyük çoğunluğunuz Hazreti Ayşe annemize yapılan bu büyük iftira nedeniyle onun yanında kalben ve fikren yer alarak o acıyı paylaşıp olayın akıntısı içerisinde böyle dinleme durumunda olduğunuz için Zeyd bin Erkam arada kaldı. Şimdi hatırlatayım. Müreysi gazvesinden dönülüyor. Hani Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı sevgili annemize iftira atıldığı olay. Bu sefer esnasında çok olayın yaşadığını söylemiştim. İşte bunu da o zaman kısmen görmüştük. Şimdi yol artık belli bir miktar gelinince İbn-i Selül denen münafık, baş münafık. Yani çok şey yaşanıyor. Ben onların tamamını tekrar etmeyeceğim. Tamamını. Diyor ki hele Medine'ye bir gidelim. Bunlar görürler bunlar. Medine'ye gittiğimiz zaman izzetli, üstün olan, zelil, zayıf olanı oradan sürüp çıkaracak. İzzetli, üstün olan, zayıf ve zelil olanı oradan sürüp çıkaracak. Ne demeye getiriyor? Kendileri izzet ve şeref sahibi, üstün, güçlü, kuvvetli, zayıf olanlar Resulullah Aleyhisselam ve ashab. Bunlar oradan süreceğiz diyor. Onunla beraber aynı seferde münafık böyle bir şey işte. Allah hepimizi bu münafıklardan, bu tür münafıklardan muhafaza buyursun. Aynı zamanda bizi de böyle bir nifaka düşürmesin. Bu duayı edeceğiz. Şimdi Zeyd bin Erkam da o kabileden, o grubun içerisinde bu adamın dediğini duyuyor. Ona birileri cevap verse de Zeyd bin Erkam küçük olduğu için bir şey söyleyemiyor. Ama bunun bir yeni bir plan olduğu ve Resulullah Aleyhisselam şahsında, ashab şahsında İslam'a saldırı olduğunu anlıyor çocuk. Anlıyor ve bu anladığı şey ne kadar zarar getirecek onu da görüyor. O yüzden gelip durumu Resulullah Aleyhisselam'a bildiriyor. Yani şunu anlamayın diye ben bu izahı yaptım. Dedikodu taşımıyor çocuk, laf taşımıyor. İslam'ın izzetine, Resulullah'ın izzetine, şerefine karşı bir söz, bir eylem hareketi varsa bu ilgili makamlara götürülmeli. Şimdi bir vatana diyelim ihanet için bir takım şahıslar bir komplo yapıyorlarsa biz bunu duyduysak bunu artık ilgili makamlara, güvenlik güçlerimize iletmemiz gerekiyor. Yani vatan bizim. Hangi siyasi görüşte olursak olalım yani onu düşünmeyeceğiz orada. Vatan bizim. Vatana karşı bir hareket yapılıyorsa güvenlik güçlerine bildirilmesi lazım. Bu budur yani. Bu şey değil yani oradaki şahısların lafını oraya taşımak değil. Vatan müdafası. Bu bir savaştır. Bu bir cihattır. Ve Allah'ın da emridir. İşte Zeyd bin Erkam o günlerde işte 14 küsur yaşlarında efendim 14-15 dedik ya az önce. Bunun idrak ediyor. Anlıyor böyle olduğunu. Efendim gelip durumu Resulullah Aleyhisselam'a haber veriyor. O Resulullah Aleyhisselam'ın o andaki yüz atlarına varıncaya kadar konuştukları şeyler, sonra İbn-i Selül'ü çağırması, onu sorgulaması, İbn-i Selül'ün yalan söylemesi, yemin etmesi, etrafındaki arkadaşların yok dedi böyle bir şey diye onların da yemin etmeleri. Böylece Zeyd bin Erkam iftira atmış durumuna düşüyor. Biz böyle bir şey yapmadık diyor. Çocuk bunu uydurmuş. Bunları söylüyorlar. Efendim. Ve aleyhisselam elinde Zeyd bin Erkam'ın getirdiği haberden başka delil olmadığı için bir müeyyide uygulayamıyor. Bu aynı zamanda hukuki burada boyut da var. Onu hukukçularımıza bırakıyorum. Ahlaki edebi boyut var, tasavvufçularımıza bırakıyorum. Tefsir boyutu var, ayetleri okuyacağım biraz sonra müfessirlere bırakıyorum. Yani o kadar çok şey var ki. Peki hocam biz anlamadık yani Ayşe annemizle ilgisine. Ha işte mesela incelik burada. Bak Ayşe anne ayetleri geliyor, Zeyd bin Erkam'ı arıyor. Yani bu çok çok çarpıcı bir sahnedir bu yani. Ve Zeyd bin Erkam yalancı konumuna düşüyor. Ve kabilesi de Zeyd bin Erkam'ı ağır sözlerle kınıyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne karın var diye işte ağır şeyler söyleyince Zeyd sürekli dua ediyor. Ya Rabbi diyor sana sığındım. E şimdi iftira olayı da bu sefer de oldu. Şimdi iftiraya bakıyorum. Medine'ye vardık. İftira hani yuvarlak bir ay sürdü. Bunları gördük yani. Bir ay boyunca Ayşe annemizin çektiği sıkıntıyı da gördük. Resulullah'ın soruşturmalarını gördük. Sonra ayet-i kerimeler geldi. Her şey rayına oturdu. Arkada Zeyd bin Erkam var. Hala vahiy gelmemiş. Ve hala Zeyd bin Erkam evine kapamış. Duayla gözyaşı içerisinde çocuk. Hala. Ey sevgili annemiz, birini arar gibisin. Beni mi arıyordun yoksa? Diyen Hazreti Enes'e karşı, sen her zaman buralardasın ya yavrum. Zeyd bin Erkam'a bakıyorum ben. Bakın ne diyor Hazreti Enes, aynı yaş, çocuk aynı yaşta. Şu münafıklar, ona da iftira attılar biliyorsun. O günden beridir pek dışarı çıkmıyor. Senin gözyaşlarla dua ettiğin gibi, o da sürekli dua ediyor. Çocuklar arasında da bir iletişim var. Yani biz bu siyer derslerinde, İslam tarihi derslerinde, sohbetlerde bile Allah bizi affetsin. Yani her ferde ait olayı yani adeta cımbızlarcasına sadece onun şahsında işliyoruz. Onun şuna etkisine, buna etkisine, yakınları, çevresi, sağı solu. Benim şimdi konum Hazreti Zeyd olsaydı anasını, babasını, kardeşlerini onlara da size izah ederdim. Ama konum Ayşe annemiz. Ve burada Ayşe annemiz Zeyd'e bir haber gönderecek. O bağı paylaşmaya çalışıyorum ama şu da gözden kaçsın istemiyorum. Yani çocukların da kendi aralarında iletişimleri var. Ve efendim Hazreti Enes bin Malik Hazreti Zeyd bin Erkam'ın işte münafıkların attığı iftira yüzünden evinden çıkamadığı, gözyaşlarla dua ettiğini söylüyor. Senin diyor gözyaşlarla dua ettiğin gibi. Ayşe annemiz de öyle yapmıştı. O da sürekli dua ediyor. Deyince Ayşe annemiz Subhanallah diyor. Subhanallah. Önce öyle söylüyor. Subhanallah. Hemen ardından da şu çocuk ne mübarek bir insanmış böyle. Subhanallah. Şu çocuk ne mübarek bir insanmış böyle. Şimdi Zeyd bin Erkam'ın çektiğini biliyor Hazreti Enes. Ayşe annemiz gelen ayetleri dinlediği için onun hakkında ve genel manada yani bir yandan Subhanallah diyor, şu çocuk ne mübarek bir insanmış böyle diyor. Hazreti Enes bin Malik daha bir heyecanlanıyor. Bu müjdeli vahiy o olayı anlatıyor değil mi ey sevgili annemiz? Burada da bir edep görürüz. Enes ince kavrayışlı bir çocuktur. O da o günlerde artık 14-15'i buldu. Ama bu budur demiyor yani. Anneden sanki bilgi alır gibi. Bu müjdeli vahiy o olayı anlatıyor değil mi ey sevgili annemiz? Elbette ey sevgili Enes diyor Hazreti Ayşe annemiz. Öyleyse ben bir koşuda gidip gelen vahiyden haberdar edeyim. Öyleyse ben bir koşuda gidip gelen vahiyden haberdar edeyim. Ayşe annemiz hem ona o vazifeyi verecek hem de bir kelimeyi tashih edip düzeltecek. Yani çok ince ince gidiyor her şey. Haberdar değil ey Enes'im. Haberdar değil. Müjde götür, müjde. Ya müjde götür. Yani biz böyle Allah'ın bağışlaması, affetmesi, nimetlerle ilişkin bir ayetleri gördüğümüzde bunlar müjdedir. Ama işte cehennemle, azapla ilgili ayetleri gördüğümüzde uyarıdır. Biz müjdeyi kendimize, uyarıyı başkasına almayacağız. Müjdeyi de, uyarıyı da kendimize alacağız. Haberdar değil ey Enes'im, müjde götür, müjde diyor Ayşe annemiz. Hazreti Enes de büyük bir sevinçle, büyük bir memnuniyetle deyip hemen koşuşturuyor. Ayşe annemizin bu olaydaki durumu, konumu, kendisi bir ay küsür, bir küsür ay kadar çok ağır bir imtihandan geçti. Çok gözyaşı döktü. Hatta kendi ifadesiyle artık diyor gözyaşlarım kurudu, arkası gelmez oldu diyor. O kadar ağladı ve nihayetinde Nur suresinden bir sayfa geldi. Allah-u Teala her şeyi koydu ortaya. Şimdi ne olmuş oldu? Hazreti Zeyd bin Erkam Resulullah'ın çevresinden ayrılmıyor. Efendim tutmuş işte Medine'de en önde gelen adama ve arkadaşlarına iftira atmış oluyor. Hazreti Enes, Hazreti Ayşe annemize bunları konuşuyor. Ayşe annemiz ardından bakarken Enes hızlı gitti ya. Çok geçmeden Hazreti Zeyd ile beraber dönüyor. Evleri pek uzak değil zaten. Hazreti Ayşe annemizin yanına can atan Hazreti Zeyd, Zeyd bin Erkam, nefes nefese kalmış, büyük bir heyecanına atılıyor. Vahiy gelmiş, vahiyle müjde gelmiş değil mi ey Ayşe annemiz? Vahiy gelmiş, vahiyle müjde gelmiş değil mi ey Ayşe annemiz? Geldi ya ey Zeyd, vahiyle müjde geldi. Geldi ya ey Zeyd, vahiyle müjde geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Önce sen tebriğe edildin. Tebriğe edildin. Bundan beri kılındın. Allah sana delisin dedi. Şimdi de ben kurtulacağım bu töhmetten. Kurtuldun bile ey Zeyd'im, kurtuldun işte diyor Ayşe annemiz. Onlar böyle konuşurken bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini çağırdığını duyan Hazreti Zeyd. Aleyhisselam onları görüyor mu, sesimi duyuyor, bu ayrıntıyı bilmiyorum. Hemen Resulullah'ın huzuruna nefes alıyor. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Şimdi bu sahneyi de yine Ayşe annemiz gözlemleyerek bize aktarıyor kıymetli dinleyenlerim. Bize aktarıyor Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam herkesin görebileceği bir şekilde kalkıp Zeyd bin Erkam'ın kulağını tutuyor. Bir yandan da başını okşuyor. Bak kulak çekmiyor, tutuyor. Bir yandan başını okşuyor ve herkese duyurduğu sesiyle mübarek işte bu. Başını ve kulağını tutuyor. İşte bu. Allah yolunda kulağı ile vazifesini yerine getirmiş olan gençtir. İşte bu. Allah yolunda kulağı ile vazifesini yerine getirmiş olan gençtir. Yanlışı duydu kulağıyla. Gelip ifade etti ağzıyla. Ama Aleyhisselam ağız değil sadece burada kulağı kullanıyor. Ve kulak deyimini ifade ediyor Resulullah Aleyhisselam. İşte bu diyor Allah yolunda kulağı ile vazifesini yerine getirmiş olan bir gençtir. İşte yani önce dinlemek, sonra konuşmaya vurgu var burada. Eve kulak alması gerekeni alsın ki ağızdan da ona göre kelam çıksın. Öyleyse gözümüze, kulağımıza, ağzımıza dikkat edeceğiz kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, gözümüze, kulağımıza, ağzımıza, gönlümüze sahip olacağız. Nereye baktığımızı, neyi dinlediğimizi, neyi söylediğimizi, içimizden nelerin geçtiğini bir kontrol edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeyd bin Erkam'ın kulağını tutuyor, başını okşuyor. İşte bu Allah yolunda kulağı ile vazifesini yerine getirmiş olan gençtir buyuruyor. Zeyd bin Erkam büyük bir sevinçle bu genç Allah ve Resulüne feda olsun diyor. Bu genç Allah ve Resulüne feda olsun. Resulullah Aleyhisselam ey Zeyd diyor. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Yüce Allah seni doğruladı ey Zeyd. Elhamdülillah diyor çocuk. Sen vahiy ile doğrulanan gençsin ey Zeyd. Müjdeyi görüyor musunuz? Bunu Resulullah söylüyor. Hatta ben bunun kaynağını da size söyleyeyim. Kaynağı nedir? Evet, hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Tabii hadis o. İbn Hanbel'in müsnedi bu. Efendim, sen vahiy ile doğrulanan gençsin ey Zeyd. Subhanallah. Vahiy ile doğrulanan gençsin. Böyle bir genç olmak ne hoş bir şey ya Rabbi. Yani biz bize emredilen şeyi yaparsak, yasaklanan şeyden de kaçınırsak aynı şekilde biz de vahiy ile doğrulanmış oluruz kıymetli dinleyenlerim. Sen vahiy ile doğrulanan bir genç. Vahiy ile doğrulanan genç subhanallah. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Henüz daha ayetleri Zeyd bin Erkam dinledi mi? İşte Hazreti Enes onu evinden gidip çağırır, yolda gelirken ayetleri okudu mu? Bu rivayetler elimizde olmadığı için o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın o ortalığı nura boğan tebessümü karşısında sevincinden ne yapacağını bilemeyen Zeyd'e bakarak mescidi işaret ediyor. Ya inceler incesi annem benim. Zeyd bin Erkam. Zeyd sevincinden artık harman oldu. Sevinç şeyi şoku yaşıyor çocuk. Ayşe annemiz Zeyd'e bakıyor, mescidi işaret ediyor. Ayşe annemizin ne demek istediğini anlayan Hazreti Zeyd hemen mescide geçip şükür secdesine kapanıyor. Ya şükür. Çünkü Ayşe annemiz de onu yapmıştı. Hakkında iftira atmışlardı. Onca gözyaşı dökmüştü. Ayet-i kerimeler geldi. O da mescide varıp şükür secdesine kapandı. Sonra şükür namazlarını kıldı yani. Resulullah Aleyhisselam önce gelen vahiy Zeyd'e tebliğ ediyor. Sonra estağfurullah yanlış ifade kullandım. Zeyd'e değil vahiy tebliğ ediyor. Vahiy geliyor Aleyhisselam vahiy tebliğ ediyor. Sonra çağırtıp Zeyd'e müjdesini veriyor. Şimdi gördüğümüz gibi. Çağırtıp Zeyd'e müjdesini veriyor. Zeyd sahnesine devam edeceğim ama araya bir cümle sokayım. Sonra da İbni Selül'ü çağırtıyor. Çünkü o kullandı bu sözleri. Ama o nasipsiz hain adam gelmiyor. Resulullah çağırıyor. İbni Selül gelmiyor. İbn-i Selül'ün yanında olanlar bu işe bir anlam veremiyorlar. Resulullah çağırdığı zaman gitmemek olur mu hiç? Kızgınlıkla beraber onu da uyarıyorlar. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, şunu iyi anlamamız lazım. Şimdi gelen nifaktan örnek vereceğim de korkuyorum. Yani biz insanların gönüllerinde ne var bilmeyiz. Şu olabilir diye niyet okuma hak ve yetkimiz yoktur. Buna niyet okuma deniyor. Yani sen hakkımda şunları düşünüyorsun. O onu ifade etmediği sürece bizim müdahale hakkımız yoktur. Ama Allah-u Teala gönüllerin özünü, içini, dışını bilir. Şimdi İbn-i Selül görünüşte Müslüman. Etrafında kalabalık bir kabilesi var. Onlar da Müslüman. Ancak liderlerine uyuyorlar. Lider yanlış yapıyor. Onlar da yanlış yapıyorlar. Nifak boyutuyla söylüyorum. Şimdi fakat burada Resulullah Aleyhisselam çağırdığı zaman ona itaat edileceğini biliyorlar çevresindekiler. İlla ki hepsi münafık değil bunların. Ve işte Resulullah'ın çağrısına icabet etmeyince İbn-i Selül o münafıkların içindeki iyi insanlar manzarayı yani çaktı deriz ya bugün anlamaya başlıyorlar. Resulullah Aleyhisselam seni çağırdığı halde neden kalkıp gitmiyorsun ey İbn-i Selül? Yani nasıl olur Resulullah çağırıyor sen gitmiyorsun. Neden gitmiyorsun? İbn-i Selül kibirle neden gidecekmişim ki diyor. Senin hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu ama duydum ne almış yani. Resulullah Aleyhisselam gelen vahyi tebliğ ederken ileriki zamanlarda işte o ayetleri okurken dua ayetlerine gelince amin derdi. Allah'a sığınma ayetlerine gelince Allah'a sığınırdı. Tevbe istiğfar ayetlerine gelince tevbe istiğfar ederdi. Böyle şiddetli ayetlere sıra gelince okuma esnasında Allah'a sığınırdı. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okumalarımızda böyle şiddet içeren ayetleri gelince Allah'a sığınacağız. Dua ayetleri gelince dua edeceğiz. Yani kendimizi de orada test edeceğiz yani. Senin hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu ama denince duydum ne olmuş yani? İşte gönlün ölmesi böyle bir şey olsa gerek. Ya gönlün ölmesi böyle korkunç bir şey. Resulullah Aleyhisselam'a git de senin için Allah'tan mağfiret dilesin. Yani onlar artık liderlerinin yanlış yaptığını, çünkü bu yaptığı yanlış herkes görüyor artık. Yani herkesin, yani deyimi nasıl kullanayım bilmiyorum. Yani edebi aşmak istemiyorum da yani en cahil diyeceğim. Cahil kelimesi yanlış anlatır diye korkuyorum. Herkesin anlayacağı şekilde açıkça hata yanlış yapan bile bile ısrar eden insanların peşinden birileri hala niye gidiyor anlayamıyorum yani. İşte ayet-i kerime budur. Ayet-i kerime bu yani. Bu onun içinde onun peşindeydiler. Ama öyle büyük bir şey ortaya koyduk yani açık verdi değil. Direkt açıkça adam yani gitmedi çağrıya. Allah ve Resulü çağırdığı zaman efendim ayet-i kerimeyi hatırlatayım ben size. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velir rasuli idâ de'akum lima yuhyikum. İlâ ahir ayet. Sadakallahu lazim. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman hemen koşun, icabet edin, gidin, tabi olun. Resulullah çağırıyor, gitmiyor. Bu ayetlerde daha önce gelmiş zaten. Efendim, anlıyor etrafındakiler ve artık liderlerine söz söylemeye çekinenler itiraza başlıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'a git de artık yol da gösteriyorlar yani. Senin için Allah'tan mağfiret dilesin. Bakın ki nasipsiz münafık ne diyor. Ona iman etmemi istediniz, iman ettim. Malımın zekatını vermemi istediniz, verdim. Yetmez mi? Ona secde etmemden başka bir şey kalmadı ki. Allah muhafaza ya Rabbi. O böyle söyleyince Allah seni ıslah etsin. Seni bir şey zannedip yanında bulunduk şimdiye kadar. Meğer hiçbir şey değilmişsin sen. Bundan sonra yanına gelmeyeceğiz artık. Terk ediyoruz seni. İşte bu duruşu sergilememiz lazım. Hakikaten tabi olduğumuz insanı böyle iyi sanırız, iyi niyetliyiz çünkü. Ama böyle açıkça, yani namazı yok, orucu yok, örtüsü yok, bir şeysi yok, yani İslam'ın bir şeysi yok. Hala peşinden niye gidiliyor ben anlamıyorum. Müslümanım diye diye üstelik. Yok. Allah seni, al bak kahır okumuyorlar, bela okumuyorlar. Ha. Bu önemli. Allah seni ıslah etsin. Ama yani bir bela ses tonu var. Allah seni ıslah etsin. Seni bir şey zannedip yanında bulunduk. Meğer hiçbir şey değil misin sen? Bundan sonra yanına gelmeyeceğiz artık. Terk ediyoruz seni. Evet. Bütün bunlar olur. Ve bunlar da Resulullah'ın meclisine bu haberler gelince Resulullah Aleyhisselam münafıklar arasında yaşanan bu çirkin olayı duyunca Hazreti Ömer'e dönüyor. Şimdi bu ifade hadisin anlaşılması için yine bir önceki olay lazım. Hazreti Zeyd bin Erkam onların bu sözlerini Resulullah'a getirince onlar da işte itiraz edince Hazreti Ömer Zeyd bin Erkam'ın yalan söylemeyeceğini biliyor. Öfkeli yerinden fırlayıp kılıcını çekiyor. Ey Allah'ın Resulü müsaade et bunların boynunu vurayım diyor. Hazreti Ömer'in genel tavrıdır bu. Aleyhisselam hayır diyor. Hayır. Henüz bununla emrolunmadık. Yani onlar görünüşte Müslüman. Müslümanız diyorlar. Öldüremezsin ki onu. Bakın ne diyor şimdi Hazreti Ömer'e Resulullah Aleyhisselam. Ey Ömer, iş nasıl oldu, nereye vardı gördün ya. Sen benden onu öldürmek için izin istediğin zaman eğer onu öldürtseydim onun için ortalık karışır, yer yerinden oynardı. Tabii adam kıymete binerdi. Fakat bugün öldürülmesini emretsem o muhakkak öldürülür. Yani kendi adamlara bak terk etti geldiler görüyorsun. Onlar da öldürür artık. Hazreti Ömer radıyallahu anh ben yemin ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahi görüyorum ki senin işin benim işimden çok daha büyük ve daha bereketlidir ya Resulallah. Bütün bunları görüp dinleyen Ayşe annemiz dayanamıyor. Kapı önünden söze karışıyor. Ömer'dir o Ömer. Allah'ın doğruladığı dosdoğru adam Ömer. Ayşe annem hakkını veriyor. Hazreti Ömer gözyaşlı bir şekilde Allah'a ve Resulüne kurban olayım. Resulullah'ın ehli beytine kurban olayım. Bakın olayları iyice incelersek ben mesela şimdi bu kadar bunlara inebildim. İşte bir tefsirci arkadaşım bu ayetleri incelediği zaman benim ulaşamadığım ve anlayamadığım o kadar güzel şeyler söyleyecek ki. Efendim hadisçi arkadaşım bu olayı hadisi aldığı zaman benim göremediğim, anlamadığım o kadar çok şey söyleyecek ki. Yani çok zengin. Yani siyerimiz, tarihimiz, her şeyimiz çok zengin ama çok da geniş. Biz dar olduğumuz için idrak noktasında zorlanıyoruz. Peki bu gördüğümüz hadiseler içinde gelen ayetler neler? Efendim, bunu anlamamız lazım. Hangi ayette ne kadar geliyor? Münafıkun suresinin ilk 8 ayeti geliyor kıymetli dinleyenlerim. Ben ayetlerin tamamını değil de sadece son yani 8. ayeti okuyayım ben size. Metini okuyayım. Yani hadiseyi görün istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yekulune. Yekulune. Onlar derler ki, diyorlar ki, diyorlardı onlar. Kim? Münafıklar. Le'in reca'na ilel medineti. Medine'ye döndüğünüz zaman. Yekulune. Le'in reca'na ilel medineti. Medine'ye döndüğünüz zaman. Le'yuhricennel e'azzu minhel edel. Allah Allah. le yuhricennel e'azzu minhel ezell. Andolsun ki izzetli, üstün, güçlü olan zayıf ve zelil olanı oradan sürüp çıkaracaktır. Allah ayeti böyle indirdi. Yekulune le'in reca'na ilel medineti le'yuhricennel e'azzul minhel ezel. Andolsun Medine'ye varırsak, Medine'ye dönersek, izzetli, üstün, şerefli, güçlü olan, efendim, zayıf, zelil olanı oradan sürüp çıkaracaktır. Ayet devam ediyor. Velillahil izzetu veli rasulih velil mu'minin. Allahu Ekber. İzzet ve şeref istiyorsak buyurun. Velillahil izzetu veli rasulih velil mu'minin. İzzet, asıl güç, üstünlük, haysiyet, şeref ancak Allah'ın, Resulü'nün ve müminlerindir. Allahu Ekber. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi de katir ayet-i kerimesine. Elhamdülillah. Velillahi velillahil izzetu velil rasulihi velil müminin. Elhamdülillah. Bundan büyük şeref olur mu? İzzet mi istiyorsunuz? Buyurun. Buyurun. Münafıkun suresinin 8. ayeti bu. Velillahil izzetu, izzet bütünüyle Allah'ındır. Veli rasuli, Resulü'nündür. Velil müminin, müminlerin. Elhamdülillah ya Rabbi. Velakinnel münafıkine la ya'lemun. Lakin münafıklar onu anlamazlar, bilmezler, idrak edemezler. Evet. Tabii önceki ayetlerde işte şöyle dedi, böyle dedi efendim diye ayetler geliyor yani. Ya şimdi mesela onlara gelin de Allah'ın Resulü'nden özür dileyin ki Resulullah da sizin için Allah'tan mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını kibirle sağa sola çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak kaçıp uzaklaştıklarını görürsün diyor. Aynı surenin başka ayetinde yani. Ayetler çok çarpıcı. Münafıkların bu özelliklerini anlatıyor. Biz sadece bu çarpıcı son ayeti kerime yani Münafıkun suresi 8 ayet değildi yani 8. ayeti sizlerle paylaştık, seçtik diyemem. Allah muhafaza. Hepsi ayet, ayetleri seçmek, bırakmak yanlış ifade olur. Kavramları yerinde ve düzgün kullanmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlere. İşte Ayşe annemizin Hazreti Zeyd bin Erkam'a bu müjdeyi göndermesi, Zeyd bin Erkam'ın gelip bunları dinlemesi, yine Ayşe annemizin işaretiyle mescide koşup şükür secdesine kapanması, bütün bunlar bir yandan Ayşe annemizin gelen vahiy karşısında Müslümanın nasıl davranması gerektiği noktasında efendim bir takım yöntemlerini bize gösteriyor. Aynı zamanda yani 14-15'inde çocukların o duruşlarını gösteriyor. Ne yandan bakılırsa bakılsın ayet-i kerimeler gerçekten bize çok büyük ufuklar açıyor kıymetli dinleyenlere. Efendim daha önce kısaca değinip geçtiğimiz gibi Resulullah Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusu Beni Mustalik seferinden Medine'ye dönerken Nek'i bölgesinde durup etrafına bakındıktan sonra bu bölge hakkında bilgi almış ve bazı görevlendirmeler yaptıktan sonra yoluna devam etmişti. Burada Ayşe annemizin bir duruşu var. Efendim konu akışı içinde buraya değindim ben öyle geçtim. Şimdi bunun ne olduğunu bir anlayalım bakalım burada Ayşe annemizin ne yaptığını. Bazen sadece bir bakış, bazen bir tebessüm, efendim bir sohbetli konu olabiliyor biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Neki bölgesi bol sulaklı ve geniş otlakları olan bir yerdi. Şimdi oradan biraz konaklamışlar. Resulullah Aleyhisselam bakın ne diyor. Bu gördüğüm geniş ortaklıklar ile bol sulu arazi ne kadar da güzeldir. Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bu gördüğüm geniş ortaklıklar ile bol sulu arazi ne kadar da güzeldir. Sahabi de cevap veriyor. Buralar genellikle yeşil ve otlağı bol bir yerdir ya Resulallah. Bütün bunlar bahara mahsus bir şey midir? Yoksa sürekli böyle midir diye soruyor Aleyhisselam. Bütün bunlar bahara mahsus bir şey midir? Yoksa sürekli böyle midir? Yeşillik kısmen de olsa kalıyor ya Resulallah. Ama yazın sular çekilip göller kuruyor. Aleyhisselam buyurdu ki burası savaş atlarının ve develerinin beslenmesi ve bakımı için çok müsait bir yerdir. Ashab anlıyor ki bir talimat verecek. Ne yapmamızı istersiniz ya Resulallah? Aleyhisselam şöyle bakıyor etrafına. Ey Bilal bin Haris el-Müzeni. Ensardan bir sahabe çağırıyor. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Burayı koruma altına al. Burayı koruma altına al. İşittim ve itaat ettim ya Resulallah. Yani Arapça aslını Semi'na ve ata'na ya Resulallah. Aleyhisselam tekrar bakıyor. Ey Hatib bin Ebi Belta'a. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Yağmur sularının depolanması için uygun yerlere kuyular kazdır. İşittim ve itaat ettim ya Resulallah. Şimdi kısa olay bu. İlahi vahiy ile tebriğe olunan Ayşe annemizin tebrik ve ziyaretleri sürekli devam ediyor. Hocam koptu konu, kopmadı. Yine birçok hanım sahabe gelmiş, tebrik ettikten sonra muhabbetle sohbete başlamışlardı. Bu arada başka nelerin yaşandığı da sorulmuştu tabi. İşte bütün bunları anlatan Ayşe annemiz burada hafifçe gülmeye başladı. Öyle ki onun o güzel gülüşüyle güller açmıştı mübarek gül yüzünde. Hanımlar sormadan edemiyorlar. Seni böyle bir anda güldüren şey nedir ey Ayşe? Seni böyle bir anda güldüren şey nedir ey Ayşe? Ayşe annemiz tebessümle devam ederek yarıştır hanımlar yarış. Ne yarışı bu? At ve deve yarışı. Allah Allah. Biz bir şey anlamadık ey Ayşe. Anlatayım. Şimdi tabii anlatacak Ayşe annemiz. Ama kıymeti dinleyenlerim, hep söylemeye çalıştığım budur. Yanlış anlaşılmasın, ben anladım, sizler de anlayın anlamına değil. Hep beraber anlayacak, hissedeceğiz. Anlamak hissetmektir. Onu duymaktır. Anlatırken, yazarken, okurken, dinlerken orada olmaktır ruhen. Oradaymışız gibi bir davranışa girmektir anlamak. Gerçek anlamak budur. İşte bu gerçek anlamaya erişmek için böyle seri bir şekilde çok şeyi hızlı özet vermek yerine ayrıntıya girip tebessüme varıncaya kadar duruşlarını göreceğiz. Ayşe annemiz yani bana çünkü deniyor hocam diyorlar yani Ayşe annenin hayatını niye yazmadın? Tamam yazıyoruz, yazıyorum ama işte yani Ayşe annenin hayatını yazmak demek İslam tarihinin Medine dönemini yazmak demek. Halifeler dönemini yazmak demek. Öyle kolay değil ki yani. Ayşe anneyi böyle cımbızla çek ondan sonra anlat. Öyle değil. Bir toplumun içinde yaşıyorsunuz yani. Ve olayların içindesiniz. Bu çok hoş, çok manalı, çok tatlı bir yerdeyiz ama siz de farkındasınız. Süremizin dolduğunu görüyorum. İnşallah böyle en heyecanlı yerde kaldı ama bir hafta sabredelim hep beraber. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederek sevgili annemizin o güzel gülistanından gül devşirmek, hayatımıza güller yansıtmak ve onları örnek alarak örnek bir hayat yaşama arzusu, duası, niyazıyla Bugünkü sohbeti burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenler.